Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir C-Kare programında karşınızdayız. Bir süredir Türkiye'nin hikayesini anlatıyor Cemalettin Taşçı. Ama ona biraz ara verelim. Gene Türkiye'nin hikayesinin konu edildiği bir diziden söz edelim istiyoruz. Bir Başkadır adıyla Netflix'te yayınlanan diziyi ele alalım. Onun üzerine konuşalım istiyoruz. Berkun Oya'nın yazdığı, senaristliğini yaptığı ve yönettiği bir dizi. Orada Türkiye'ye dair, Türkiye insanına ait bütün toplum kesimlerinin sembolleştiği isimlerin, karakterlerin olduğu bir dizi ve aralarındaki ilişki ve kendi içlerindeki çatışmayı bize anlatıyor. Diyelim buradan başlayalım istersen birkaç bölüm bu diziyi, Bir Başkadır dizisini değerlendirmiş olalım.
Evet, bence şimdi dizinin kendisinden çok diziye gösterilen şehvetli reaksiyon incelemeye değer bence. İlk önce onu bir ele alalım istiyorum yani izninle. Sonuçta anladığım kadarıyla diziden ne bekliyor olduğunu diziyi seyretmeye oturan herkes az çok biliyordu. Bildiği, umduğu neyse onu da buldu. Yani bu dizinin Türkiye'nin bir tür röntgeni, Türkiye'nin mevcut sosyolojisinin bir tür röntgeni olduğunu bilerek oturdu herkes. Bu röntgeni buldu. Yani böyle hiçbir şey beğenmeyen tayfa dışındakiler, evet yani bu dizi bize gösteriyor kanaatiyle kalktı ve diziyi sevdi. Dizi hakkında gerçekten bilmiyorum yani ben bu popüler kültüre biraz yabancı olduğum için dizi hakkındaki şehvetli tartışma arzusu ve işte bunu beğenme arzusu herhalde benzersiz bir şey yakın tarihte benzeri olmamış bir şey gibi görünüyor bana.
Evet, öyle gözüküyor. Zaten ilk yayına çıkar çıkmaz en tepeye oturdu, en çok izlenen dizi oldu. Hemen arkasından hem sosyal medyada üzerinde çok konuşuldu. Ayrıca da internetin web sayfalarında, portallarda tartışıldı. Üzerine köşe yazıları yazılmaya başlandı. Daha da önümüzdeki süreçte bu tartışılacak gibi gözüküyor. Dediğin gibi ama gözümüzün önünde, içinde yaşadığımız, bildiğimiz, hiçbirimizin yabancı olmadığı bir konu. Ve bütün yalanlarıyla önümüze geldi. Belki ondan dolayı bu kadar ilgi arttı. Bu kadar içinde olduğumuzu basit bir şekilde anlattığı için.
Yani sonuçta şimdi dizi bizim aslında işte muhtelif biçimlerde bölünmüş olsak da yani işte hepimizin insan olduğunu vesaireyi falan falan sonuçta son tahlilde konuşmamıza mani bir şey olmadığını, konuşabilir olduğumuzu vesaireyi falan falan söylüyor. Yani çok uzun süredir üzerinde çok sık yorum yapılan ve mutabakat sağlanmış görünen o bölünmüşlükün aslında en altta bakıldığında pekala aşılabilir bir şey olduğunu aslında tam da bu kelimelerle söylemek doğru olmadı ama yani bir biçimde bizi çok kasmış olan ve yaralamış olan bir şeyin öyle tedavisi imkansız bir şey olmadığını söyleyen bir dizi diye düşünüyorum. İnsanlar bunu bekleyerek oturdular ve bunu buldular. Dolayısıyla hani Türkiye insanına bakarken yani bu bölünmüşlükten çok haz duyan, çok şehvet duyan, bölünmüşlüğe çok hevesli falan bir toplum olmadığı Türkiye'nin toplumunun aslında birleştirici, ortaklaştırıcı bir şeyler gördüğü zaman buna çok daha hevesle sarılıyor olduğunu gösteriyor dizi. Yani diziye gösterilen reaksiyon benim açımdan bunu gösteriyor ve bunu çok önemsiyorum. Bu çok önemli. Yani toplum hakkında bize bir şey söylüyor. Dizinin kendisi hakkında konuşmadan önce o diziyi seyreden toplum hakkında konuşacak olursak yani evet o toplum öyle hepimizin üzerine mutabık kalmış gibi konuştuğu toplum değil yani daha böyle daha organik bir şey. Bu diziye gösterilen reaksiyondan benim hissettiğim şey bu ve topluma hep
Yani
güveniyorum.
herkes aslında bu konuları konuşmak istiyor, değerlendirmek istiyor. İçinde bulunduğu bu çıkmazdan bir şekilde nasıl kurtulacağımı başkalarıyla paylaşmak istiyor. Birileri bunu yapınca oh dedi herhalde bunu konuşmaya başladı. Bugüne kadar bir yol bulamıyordu, bir konuşma gündeme getiremiyordu. Belki onun için ilgi bu kadar yüksek oldu diziye.
Yani çok ciddi bir ihtiyacımız vardı, kabul ediyorum. Çünkü bizim entelijansiyamız, ben hep her durumda namlunun ucuna entelijansiyayı yerleştiriyorum. Benim açımdan boşuna değil. Yani bizim entelijansiyamız bizi olduğumuz şekliyle algılamak ve bunu resmetmek gibi bir derdi yok. Kafasında bir muhayyel bir dünya var ve bu muhayyel dünyaya uymayan yerlerimize bakıyor. Yani böyle kendi kafasında yekpare, çok barış içinde yaşayan vesaire böyle hepsi barışçı bir takım insanlardan oluşan bir toplum mesela hayal ediyor. Böyle olmayınca, o hayalleri gerçekleşmeyince hepimizi ve işte bunun muhtelif zuhuratlarını yargılayıp işte kendisini temize çekiyor vesaire. Şimdi Berkun Oya bunu yapmamış. Yani Berkun Oya bize öğretmen edasıyla anlatmıyor bizi. Bize işte aşağıdan bizi öven edayla da anlatmıyor. Yani işte biz buyuz diye anlatmaya çalışmış. Eksiği gediği var mıdır? Vardır vesaire falan. Evet. Ama sonuç itibariyle yani böyle anlatıldığında yani biz o kadar da çok olağan dışı bir durumda değiliz. Pekala işte eğer absürt varsayımlarımız olmasa işte bir arada birbirimizi tamamlayarak yaşıyoruz yani.
Aslında bir çeşitliliği ve zenginliği oluşturan şeylerin çatışmaymış gibi bize dayatılmış olması herhalde en kötü olan tablo ve insanlar bunu istemiyorlar artık.
Şimdi ben diziyi seyrederken kendi hesabıma daha önce kullanmadığım bir takım kelimeleri kullanma ihtiyacı hissettim. Dizinin bana en ciddi katkısı bu oldu. Biz yani Türkiye'de uzun süredir meseleleri şu kapsamda değerlendiriyoruz. Yani insanları oy verme, dünyaya oy vermek için gelmiş varlıklar olarak görüyoruz. Bizim istemediğimiz partilere oy verdikleri için onlar zaten otomatik olarak dışarıda kalıyor. İnsanları verdikleri oylara göre tasnif ediyoruz. Yani bu insanlar şunları yaşıyorlar, şu hayal kırıklıkları var. İşte burada şöyle hayaller kurmuşlar, burada şöyle sıkıntılarla uğraşıyorlar. Bu iç çelişkileri var vesaire falan diye bakmıyoruz. Yani bir tasnif aracımız kime oy veriyor? Çok uzun süredir bunun üzerinden konuşuyoruz yani.
Evet, yani bizim gibi düşünenler ise, bizim verdiğimiz partiye oy verdiyse ya. onlar iyi insanlar, değilse kötü insanlar. Tasnifi böyle yapıyoruz galiba.
Bizim gibi düşünmekten bile geçtik yani. Hani bizim gibi düşünmek yine 70'lerde 80'lerde bizim yaşadığımız bir şeydi de. Şimdi artık oradan da geçtik yani. Düşünüp düşünmemesini umursamıyoruz yani. Daha doğrusu ne düşündüğünü umursamıyoruz. Bizim istediğimiz oyu veriyor ise tamam. Yani
İyidir,
toplumu bu oy verme davranışları üzerinden böldük ve durmadan bunun üzerinden konuşuyoruz. Bunun üzerinden düşünüyoruz. Yani bir insanla tanıştığımızda bu kime oy veriyordur diye bakıyoruz gibi bir durumda olduğumuzu dizi bana, yani bunu kendi kendime şöyle yakaladım yani. Yani şimdi dizi başladı, işte ilerliyor vesaire, yeni karakterlerle tanışıyoruz. Şimdi bu kime oy veriyordur diye,
diye baktım.
Bakınca yani evet, tablo böyle gelişti ve bunun üzerinden konuşuyoruz. Halbuki bunun dışında çok zengin, çok geniş bir alan var ve evet yani işte o alana bakılmıyor çok uzun süredir. Yani orada o insanlar bir hayat yaşıyorlar. Yani yaşayan canlıyız hepimiz. Bir hayat yaşıyoruz ve arada bir gidip oy kullanıyoruz. Yani şimdi bütün bu hayatımızı sanki o oy kullanmayı gerçekleştirmek için yaşıyormuşuz gibi bir durum oluştu Türkiye'de. Erdoğan'ın istediği bir oyun bu. Erdoğan zaten toplumun oy veren insanlardan müteşekkil bir şey olmasını, başka herhangi bir özelliği olmamasını talep ediyor. Bütün otokratlar böyle talep eder yani. Dolayısıyla cümleten biz bu oyuna geldik yani.
Evet.
Hayatın zenginliği.
Dolayısıyla oy verenler üzerinden böldüğü için oy verilecek insanları da iyiler ve kötüler diye ayırıyor. Onlar kötü, ben iyiyim. Dolayısıyla siz iyi olana oy verin, kötülden uzak durun dediği zaman da hem yönetenler oy talep edenleri bölmüş oluyor, hem de oy verenleri bölmüş oluyor ve büyük payı da pastayı da kendisine almaya çalışıyor.
Evet, yani evet, şimdi siyasetçinin oyunu böyle kurması da anlaşılır bir şey var da yani bizim entelijansiyamız da bu oyuna geldi. Biz de geldik yani. Ben bu oyuna gelinmemesi gerektiğini, oyunun böyle olmadığını işte akşamda yazarken de yazmaya çalıştım bilim döndüğünce. Aslında şu hani Türkiye'nin hikayesini yapalım diye teklif ettiğinde kafamdaki model şey de buydu. Yani ya bak kardeşim, arkada bir hayat var. Yani biz siyaseti bu hayatı iyileştirmek için yapıyoruz. Yani şimdi siyaset yapmak için yaşamıyoruz yani. Yaşayabilmek için siyaset yapıyoruz.
Evet.
Bak burada bu hayatlara bir bakalım. Burada çok saygıdeğerler oluyor vesaire diyebiliriz. Ümidiyle o memleketin, Türkiye'nin hikayesini yapalım dediğinde hevesle atlamıştım. Ne kadar yapabiliyoruz onu bilmiyorum ama şimdi bu dizi bir ölçüde böyle bir Türkiye'nin hikayesi olmuş. Kesinlikle. Yani. İşte orada bir takım insanlar ve problemleri var.
Aslında yani, bizim yapmaya çalıştığımızla dizi büyük oranda örtüşmüş. Ne kadar edip de yapıp yapamadığımız ayrı bir konu ama niyetimiz ortaklaşmış gözüküyor.
Evet. Diziyle ilgili olarak konuşmaya başlayacak olursak önce hani daha teknik meselelere bakalım. Yani Berkun Oya'nın tiyatro yazarlığından geliyor olmasının da etkisiyle herhalde dizi çok tiyatro olmuş yani. Çok sinema değil, çok tiyatro olmuş. Yani şimdi diziyi bir kenara koysak, sonra da Amerikan dizilerini bir kenara koysak, aralarındaki tempo farkı, hareket farkı, çok aksiyon farkı çok bariz görünür. Durmadan konuşan insanlar var. Yani çok laf var, az hareket var. Bu az hareketin getirdiği eksikliği hissetmiş gibi yönetmen böyle dış mekan çekimlerinde olağanüstü gösterişçi bir tutum benimsemiş. Gerçekten çok etkileyici dış mekanlar var ve çok çok etkili, yani olumlu anlamda da olumsuz anlamda da, yani sefaleti de çok etkileyici, çok gösterişçi bir şekilde, doğal güzelliği de çok etkileyici, çok gösterişli bir biçimde sunmuş. Ve şey esprisi yaptım, beraber seyrettim kardeşimle, yeğenleri, kızım, yeğenlerimle seyrederken. Dedim ki bu kızcağız, başroldeki kızcağız bu diziyi çekerken bayağı kilo vermişti. Yani durmadan o kızı yürürken.
Yürürken çekiyor Meryem'i diyor.
Gösterme ihtiyacı hissetmiş yani. O durmadan, yani aynı mekanlarda yürüyüp duruyor kızcağız. Şeyi öyle dengelemeye çalışmış gibi görünüyor. Yani sinema dili açısından bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum.
Bir de o son jeneriklerde işte Türkiye'ye ait bir takım görüntüler, işte Ferdi Özbey'in şarkıları ve arka arkaya gelen görüntüler de senin o gördüğün, tespit ettiğin eksikliği gidermek için muhtemelen konmuş, ilave edilmiş.
Orada ben birbiriyle çelişen iki tane yorum okudum ve yani ben de hani ne diyebilirim bilmiyorum o hususta. Bir tanesi aslında bu yeni Türkiye'nin, eski Türkiye'nin bir devamı olduğunu işaret etmek için yönetmen bunları göstermiş. Arada çok ciddi bir fark olmadığını işaret etmek için yönetmen bölümlerin sonunda bunu koymuş diyor. Bir tanesi de bunun tam tersini söylüyor. Yani 80'lerden bu yana Türkiye'nin ne kadar değiştiğini, nasıl değiştiğini göstermek için bunu koymuş diyor. Şimdi birincisi ise eğer, ben zaten buna katılmıyorum. Yani Türkiye gerçekten 80'lerden bu yana olağanüstü değişti. Birkaç kere olağanüstü değişti. Her anlamda, yani sadece siyasi anlamda değil, sosyolojik anlamda çok olağanüstü değişti. O insanların hayatları, yani ben işte bu Türkiye'nin hikayesine devam edersek, edeceğiz yani ömrümüz varsa, orada bunu adım adım anlatmaya çalışacağım yani sonuçta. Türkiye dindarlaştı. Türkiye AKP iktidarı döneminde önce. Ondan önce dindarlaştı. Yani 60'lar 70'ler boyunca dindarlaştı. Ve bir reaksiyon olarak dindarlaştı yani. Onları dindarlaştırmak isteyenler sayesinde değil, onların dinleriyle uğraşanlara duyulan reaksiyon yüzünden dindarlaştı. Bunları bir araya konuşacağız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla dizide gösterilmiş olan o hoca karakteri bugün var. Ama bu 70'te yoktu yani. Yani doktora gidip gitmeyeceğini hocaya soran insanlar yoktular yani. Bunlar mevzuur şeyler.
Şimdi eskiden köylerde şurada burada hep hocaya gidilirdi ama bu başka doktor olmadığı için oraya gidilirdi. Yani alternatifi olmadığı için, tabii, tek çare orası olduğu içindi. Ama dizide de gösterdiği gibi şehirde alternatif varken gidip danışıyor. Bu farklı olan ve yeni olan bu.
Yani tabii mesela ben şimdi bana çocukken kurşun döktürdüklerini falan biliyorum, hatırlıyorum yani. Ama bu doktora gidilmemesi manasına gelmiyor. Doktora gidilmiyor. Yani senin demin dediğine ilave olarak böyle durumlar da var. Doktora gidiliyordu. Bir de işte nefesi kuvvetli birine okutuluyordu. Yani o nefesi kuvvetli olduğu düşünülen kişiye biz bu çocuğu doktora götürelim mi götürmeyelim mi diye sorulmuyordu. Doktora gideyim mi diye sorulmuyordu. Yani böyle bir otorite değildi o. Yani. Şimdiki tablo yeni bir tablo. Bunu demeye çalışıyorum. Şimdi buraya şuradan gelmiştik. Yani o bölümlerin sonundaki Ferdi Özbeğen sahneleri bizim o dönemlerden nasıl koptuğumuzun bir göstergesi olarak okunacak olursa evet, yani bende de o intibağı bırakıyor. İstersen bu dizideki karakterlerin temsil kabiliyetleri vesaireleri üzerine konuşmayı bir sonraki programa bırakalım.
Bırak. Evet. Şimdi
benim dikkatimi çeken bir husus var. Bunun üzerine biraz sohbet edelim yani. Şimdi dizide hiç neşe yoktu yani. Dikkatini çekti mi bilmiyorum.
Karakterlerin tek başına baktığımızda neşesi yoktu, evet.
Hayır, yani dizinin genelinde de bir neşe yoktu. Yani.
Gene yok, evet, doğru.
Şimdi bu bilinçli bir tercih mi yoksa hani olay örgüsünün getirdiği bir şey mi? Bunu çok iyi bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla bugünün Türkiye'sinde bile, yani bugün havası çok ağırlaşmış olan Türkiye'de bile neşe var. Eskisi kadar çok olmasa da hala neşe var yani.
Evet. Buradaki neşeye işte gece kulübünde eğlenceye, işte Games of Thrones'u izlemeye falan bırakmış galiba dizi. Oraya aktarmış. Toplumun o kesimlerinde bir eğlence yok. Neşe yok.
O kesimlerin hiçbir kesiminde yok yani. Tam da o gece kulübü meselesine
Yok,
getirecek.
evet,
Yani
yok.
sadece orada çok kısa bir şeyde böyle orada da neşeyi görmedik yani. Ne,
Evet.
aslında bir vakayı burnumuza
Bize
soktuk.
göster.
Yani sanki hiç neşelenilmiyor gibi bir Türkiye. Hiç neşelenilmeyen bir Türkiye imiş gibi. Şimdi bu olay örgüsünün getirdiği yani oradaki insanların hepsinin sahiden de ciddi kişisel sıkıntıları olmasından kaynaklanan bir şey olabilir. Arkasında bir kasıt da olabilir, bilmiyorum. Yani Türkiye'nin geldiği yeri, Türkiye'deki asıl değişimin neşenin azalması istikametinde olduğunu işaret etmeye de çalışıyor olabilir ama bana yine de sanki neşe eksikmiş gibi göründü ve ben yönetmen olsaydım bütün bu kurguyu bozmadan neşeyi buraya nasıl monte ederdim diye düşündüğümde mesela işte o başroldeki kızcağız yürüyüp dururken işte top oynayan çocukların arasından geçirirdim. O barda işte birileri oturup dertleşirlerken arka plandan gülme sesleri getirirdim. Çünkü bunlar oluyor yani.
Oluyor.
Yani
Evet. Doğru.
sonuçta neşe evet daraldı, azaldı, yoğunluğunu kaybetti vesaire ama neşesiz yaşanmıyor. Zaten neşesiz yaşanmaz yani. Ben bunu söylediğim zaman kardeşim bir yerde bunun biraz zorlama olarak konduğunu söyledi. Yani evet üzerine düşünülmesi gerekebilir yani o sahnenin. Hani köye gidecekler, gelinin köyüne gidecekler Çanakkale'ye.
Evet.
Yolda gelin kafasını cama vurmaya başlıyor filan.
Vurucu.
O sahnede işte oğlan Yasin miydi? Yasin
Yasin.
çaresiz kalıp
Yasin
arabadan
çıktı.
çıktığında kardeşi radyoyu açıp neşeli bir şey çalıp oradan işte bir neşe üretmeye çalışıyor. Yani o yönetmenin kasıtlı bir tercih olabilir ve evet yani eğer öyleyse yani benim sözünü ettiğim şeyi kasti olarak neşenin geriletilmiş olduğunu vurgulamaya çalışıyor olabilir yönetmen.
O bize neşenin olduğu değil, neşenin olmadığını gösteriyor o sahne aslında.
Evet.
Onu zoraki
Evet.
bir neşeyi davet ediyor ama o da gelmiyor. Yok,
Evet.
zorlamayla.
Ne kadar
Ya
zorlama olduğunu
eksik
yani.
bu diyor, bir kaynaşmamız var. Evet.
Yani kızın içgüdüsel olarak o neşeyi aradığını ama artık onu inşa edebilecek enerjisi ya da imkanları kalmadığını gösteriyor o sahne. Dolayısıyla böyle bakınca evet yani bu neşesizlik yönetmenin kasti bir tercihi olabilir. Doğru bir tahlil olmasa da yani böyle bakıldığında Türkiye hakkında doğru bir tahlil olmasa da ama dizinin bütünü ele alındığında kasti olarak yapılmış ve yani bak biz birbirimizi tamamlayan unsurlarız ama kendimize yaptığımız şeyin de maliyeti bu, bedeli bu demek niyeti olabilir yani. Bilmiyorum sen bunu.
Mümkün yani, o da var, doğru. Yani hiçbir yerde başka da yok neşe. İşte bir melodi çalıyor ama o zaten atmosferi anlatabilmek için tür şeyler çalıyor, o kadar.
Yine Ferdi Özbeğen sahnelerine bağlayacak olursak
Evet.
yani şimdi orada neşe var.
Var.
Yani çok yapmacık, yapay vesaire sentetik bir şey de olsa biz o dönemde evet böyle işte televizyonda bu tür şeyler izleyerek neşeleniyorduk. Yani şimdi bunlar yok yani. Televizyon hayatımızdan çıktı işte vesaire ve sonuçta
Televizyonda zaten nicedir müzik yok. Televizyonda müzik kalkalı epey oldu.
işte onu bilemiyorum çünkü televizyon seyretmiyorum
Eğlence
yani.
programları yok.
Televizyon
Ben iyi
seyretmiyorum
kötü
çünkü onu
takip
bilmiyorum.
ediyorum. Uzun süredir tam izlemesek de programları ne olup bittiğini bakıyoruz. Herhangi bir şekilde bir müzik programı yok. Sadece TRT'nin müzik kanalında ya da müzik kanalı olan tematik kanallarda var. Onun dışında genelde aileye yönelik olanlarda yok.
Evet yani sonuçta dizide de durmadan oturup dizi seyrediyorlar televizyonlarda vesaire. Sonuçta sürekli bir nasıl diyeyim neşesizlik hali yani aslında çok da teferruat
Evet.
tahlil etmeyi bilmiyorum. Çok ciddi bir neşesizlik hali var. Bu kasıtlı olabilir dediğim gibi ama öyleyse eğer
Bence
gerçekten değil.
kasıtlı değil, o Türkiye'nin bu müziksiz, neşesiz halini de olduğu gibi aktarmış şeye.
İşte ben Türkiye'nin o kadar
Genel
neşesiz
görüntüyü, yani insanlar
Türkiye'nin dizide gösterildiği
olmadığını
kadar neşesiz
düşünüyorsun, evet.
olmadığını düşünüyorum. Ama yani evet neşede bir azalma var ve bu dizinin göstermek istediği şeylerden bir tanesi olabilir yani.
Evet. Burada bitirelim mi karakterleri? Önümüzdeki şeyde geçelim. Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin hikayesine kısa bir ara verdik ama aslında Türkiye'nin hikayesini anlatan bir başka diziyi ele alıp onu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki programda da buna devam edeceğiz. Görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.